Ayrım 20.
Yalnız temiz iç çamaşırı istedim. Eğer idam edilirsem giymeyi düşünüyorum. Altıma kaçırmayacağımı görsünler isterim. Ölüme bayramlıklarımı giyerek gitmek isterim. 5 Eylül 1916. Gece yarısı saat 2'yi biraz geçiyordu. Hücrenin kapısı iki kez vuruldu, hemen fırladım. Yıllardır cephede kalmanın verdiği çeviklikle kapıyı açtım. İdam cezamı infaz etmek için mi geldiler diye aklımdan geçti ama birden karşımda küçük efendi Kara Kemal'i gördüm. Onu görmek bana moral verdi. Oho, buyurun, ne haber dedim. Kara Kemal Harp Divanı Başkanı Nafiz Bey ile birlikte içeriye girdiler. Birine yatağı, ötekine odanın tek sandalyesini gösterdim. Ben de yatağın ucuna oturdum. Küçük efendi Kara Kemal Bey dertleşmek için geldiğini söyledi. Benim gibi bir adamla dertleşmek mi? Ne münasebet dedim. Benimle kim görüşse o zarar görür. Kara Kemal çok önemli bilgiler verecek bir yüz ifadesiyle bana, Yakup Cemil Bey, burada dört duvar arasında kapanmış kalmışsın. Dışarıda dönen entrikaları bilmiyorsun. Biz Talat Bey'le durumu uzun uzadıya tartıştık. Nihayet seninle görüşmeye, karşı karşıya bulunduğum büyük tehlikeyi sana anlatmaya karar verdik dedi. Bana kendilerini tehlikeye atarak nasıl gizli geldiklerini ve Enver Paşa'nın asla bu durumdan haberdar olmaması gerektiğini tembihledi ve asıl konuya girdi. Sorguda önce beni teşvik eden Sapancalı Hakkı'dır dedin. Sonra Hakkı'yla yüzleştirilince evvelki sözünü unuttun. Buna karşılık tekli barış için bana Talat Bey'e ne surette müracaat ettiğini lüzumsuz yere anlatıp durdun. Sözünü keserek yalan mı söyledim, sizlere gelip müracaat etmedim mi? Yoksa bundan korkarak mı buraya kadar geldin dedim. Sesimin tonu Kara Kemal'i korkutmuştu. Bunun üzerine Kara Kemal onu yanlış anladığımı söyledi ve sonra ekledi. Baba Ali'yi basıp da Enver Paşa ile vuruşacağını söylediğin günden beri Enver Paşa'nın sana karşı olan hiddeti, kini bir kat daha arttı. Seni bir türlü affetmeye yanaşmıyor. Enver Paşa seni asmak istiyor, anlıyor musun? Fakat buna karşılık da İzmitli Mümtaz'ı Sapancalı Hakkı'yı Hüsrev'i tutmak istiyor. Sen görmüyorsun, İzmitli Mümtaz ve Hüsrev Sami elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor. Şaşırdım ama kendimi toparladım. Ben böyle olduğunu zannetmem, fakat olabilir. Beni asar ötekini tutar. Ben buradan ne yapabilirim? Arkadaşları da benimle beraber zorla ölüme sürükleyecek değilim ya dedim. Kara Kemal, biz ne senin ne de arkadaşlarının ölümünü isteyenlerden değiliz. Maksadım onlara bir şey yapılmak istenmezken senin kurtulmaklığının çaresini bulmaktır dedi. Nasıl çare dedim. Kara Kemal, kolayı var. Sen bu suçla yalnız kalmakla, bütün kabahatleri üzerine almakla kendini güç duruma sokuyorsun. Halbuki öteki arkadaşların da suçtaki katkılarını meydana çıkarırsan o zaman iş değişir. Sen de bu ağır beladan kurtulursun dedi. Bunları düşünmemi ve olaylarda yalnız olmadığımı, arkadaşlarımın da bana destek verdiğini anlatmam gerektiğini söyledi. Tabii ki o gece hücremde Talat Bey, Kara Kemal, Doktor Nazım, Doktor Bahettin Şakir'in cemiyetin merkez binasında bir araya gelerek toplantı yaptıklarını, Enver Paşa'nın artık kendilerinden kuşkulandığını bildiklerinden bir çıkış yolu bulmaya çalıştıklarını nereden bilebilirdim? Enver Paşa yakın fedailerinin bir oyuna gittiğini öğrenirse başlarına ne geleceklerini iyi biliyorlardı. Ama yine de biliyorlardı ki biz fedailer hayatta olduğumuz sürece her istediklerini rahat yapamayacaklardı. Öyle ya, seferberlik ilan edilmeseydi genel merkezi basıp hepsini alaşağı edecektik. Aslında amaçları biz fedailerden kurtulmaktı. Kara Kemal'in bu oyunun bir parçası olarak hücreme geldiğini nereden bilebilirdim? Ama şans o gece bana gülmüştü. Çünkü gece abdesthaneden dönen Sapancalı Hakkı Kara Kemal'i hücreme girerken görmüştü. Benim hücredeki ışığı ve hararetli konuşmaları duyunca odanın yarı cam olan kapısından gizlice uzanmış ve içeride konuşulan Kara Kemal'i ve yanındaki Harp Divanı Başkanı Nafiz Bey'i iyice tanımıştı. O da şaşırmıştı, haklıydı. Dışarıdan bir kimseyle görüşmesi yasak olan tutuklunun gece yarısı bu şekilde ziyaret edilmesi hayret vericiydi. Ve sabah Sapancalı Hakkı İzmitli Mümtaz'ı hücresine çağırarak durumu anlatınca o da şaşkına dönmüştü. Böylece Enver Paşa'nın hemen olayları duyması mümkün olmuştu. Enver Paşa bu olayın peşini bırakmayacaktı. Enver Paşa İzmitli Mümtaz'dan sonra beni ziyarete gelen Harp Divanı Başkanı Nafiz Bey'le görüşmüş ve artık gerek Merkez Komutanı Cevat Bey'e gerekse Kara Kemal'e güvenemeyeceğini kesin olarak anlamıştı. Bu olayın hemen sonrasında Talat Bey ziyaretine geldiğinde de ona bağırıp çağırmıştı. Ama Talat Bey akıllıydı. Bir iki kişi yüzünden koskoca cemiyeti mi parçalayacaksın? Cemiyet arasına kim tohumları mı serpiştireceksin? Bunca yıllık dostluğumuzu bozmaya ne gerek var diyerek onu yatıştırmıştı. Enver Paşa'nın yanında hiç çekinmeden, canım ne yapalım, bu meseleyi bitirmek için bir sizden gider bir de bizden. Bir Yakup Cemil'i asarız, bir de bizden birini demiş. Ben yine de böyle konuştuğuna inanmıyorum. Talat Bey partilileri ilk kez Enver Paşa'nın huzurunda siz biz diye ayırıyor ve olayların arkasındaki komplosunu gizlemiyordu. Ancak yapılan konuşmanın sonunda Talat Bey Enver Paşa'nın hiddetinden çekinerek geri adım atınca ve gözleri yaşaracak kadar tedirgin olunca Enver Paşa da eski arkadaşının daha fazla üstüne gitmeyecekti. Orduyu kendisi kontrol ediyordu ama fırka ile cemiyet Talat Bey'in elindeydi. Talat Bey politikayı iyi biliyordu. Yoksa muhalefet Enver Paşa'yı hemen alaşağı ederdi. İkisi de birbirine muhtaçtı. Ama Enver Paşa fedailerine de ihtiyaç duyuyordu. Biliyordu ki bu siyasetin ne getireceği belli olmazdı. Talat Bey'e diyor ki, benim acilen Almanya'ya gitmem gerekiyor. Ben dönene kadar hiçbir şey yapmayın. Bunu söylediği tarih 7 Eylül. 7 gün sonra dönecekti Enver Paşa. Demek ki en azından 7 gün içinde asılmayacaktım. Bu da az bir şey değil. Ancak benimkisi boş bir umuttu. Enver Paşa'nın bu sözüne rağmen soruşturma hızlandırılacaktı. Bir kez daha soruşturma için heyetin huzuruna alındım. Bu kez meserret olayı başarıyla sonuçlansaydı kimlere hükümette yer verecektin sorusu soruldu. Daha önce bu soruyu yanıtsız bırakmıştım. Ama bu kez Kara Kemal'in dediklerini de düşününce bir hükümet yaratmaya karar verdim. Kafamda birkaç kabine vardı dedim. Detaylar verdim. Sadrazam olarak Bahriye Nazırı ve 4. Ordu Kumandanı Cemal Paşa'yı, yahut Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Paşa'yı, yahut da Sofya Elçisi Fethi Okyar Bey'i düşünüyordum. Mustafa Kemal üzerinde de özellikle duruyorlardı. Enver Paşa ve Talat Bey'in Mustafa Kemal'le sevişmediklerini biliyordum. Özellikle Enver Paşa ile Mustafa Kemal birbirlerini çok kıskanıyorlardı. Mustafa Kemal'i ben sadrazam, bazen Enver Paşa'nın yerine başkomutan vekili ve Harbiye Nazırı yapacağımı kendisine de söylemiştim. Baba Ali'yi basmayı düşündüğüm günlerde Çanakkale cephesinden yeni döndüğünde yanına gidip Enver Paşa'yı da Talat Bey'i de devireceğimi, kendisini Harbiye Nazırı yapacağımı söylemiştim. O da tıpkı bizim Sapancalı Hakkı gibi Talat Bey ekibinin bana oyun oynadıklarını söyleyerek ikazda bulunmuştu. Soruşturmada İzmitli Mümtaz, Murat ve Nevzat Beylerin benim Baba Ali'ye yürümem durumunda yanımda yer alıp almayacakları soruldu yine. Ben bu kez yanımda yer alacaklarından emin olduğumu söyledim. Kara Kemal'in isteğine uyup ifademi değiştirmiştim. Akşama doğru soruşturmaya son verildi ve ben yine hücreme döndüm. Bursa'ya Kaplıcalar'a gittiğimde otelinde kaldığım Satvet Lütfi Bey de yanımdaki hücrelerden birine konmuştu. Olayla ilgisi yoktu aslında, sadece barış yanlısı olması nedeniyle tutuklanmıştı. Artık yavaş yavaş sonumun geldiğini düşünmeye başladım. Anladım ki beni öldürmeden bırakmayacaklardı. Sabah tekrar sorguya çağrıldığım haberi geldi. Yeniden sorgu heyetinin karşısına alındım. Burada bir olayı anlatmam lazım. Sorgu yerine götürülürken ellerim kelepçeli olarak sürekli askerlerin içinden geçiriliyorum. İstiyorlardı ki bu manzara karşısında yıkılıp kalayım. Onların inadına askerlerin içinden bir komutana yakışır mağrur bir ifadeyle yürüyüp geçiyordum. Müstantik Vehbi Bey bıkmadan usanmadan sorup duruyordu. Bu kez yine kuracağım kabineyi sormaya başladı. Hiç durmadan kabineyi nasıl kuracağımı, kimlerin dahil olacağını, arkadaşlarımdan kimlerin beni bu iş için tahrik ettiğini, tekli barış sonucu hangi sınırlar içinde ülkenin kalmasını başarabileceğimi sormaya başladı. Sürekli ayrıntılar üzerine duruyor, olayı iyice deşiyordu. Ağzımdan çıkan her şeyi hiç kaçırmadan yazdırmaya çalışıyordu. O kadar bunaldım ki Vehbi Bey'e dönerek, ''Müstantik, sana bir şey söyleyeceğim. Her dediğimi kağıda geçiriyorsun fakat şimdi söylediklerimi yazdırma.'' dedim. ''Hele anlat bakalım, ne diyeceksin?'' dedi. Bir arkadaşım kendini hayat sigortasına geçirmek istemiş, doktora muayenesini yaptırmış, sigorta şirketi de bütün muamelesi bitmiş. Sigorta memuru kağıdı imza edip vermek için arkadaşımın adını, yaşını, babasını, ikametgahını sorduktan sonra ''Sanatın nedir?'' sorusuna bizim arkadaş da ''İttihatçıyım'' deyince sigorta memuru ''O halde muameleniz bitirilemez, sizi sigorta edemem. Çünkü bizim kumpanya sehpaya çekilmesi muhakkak olanları sigorta etmez. Halbuki siz ittihatçısınız, ittihatçılar ecelleriyle ölmezler. Mutlaka salıncağa binerler.'' demiş diye anlattım. Müstantik ciddi bir tavırla sordu. ''Ne demek istiyorsun?'' ''Galiba sen de beni salıncağa bindireceksin. Bu sorularından öyle anlıyorum. Fakat sana bir şey söyleyeyim Müstantik. Ben de Murat şişmanız, ipe pek yakışmayacağız ama Nevzat uzundur, iyi gelecek.'' dedim. Sorgu yargıçlığının 12 gün devamlı çalışarak hazırladığı soruşturma raporu sonunda tamamlandı. Artık başıma ne geleceği belliydi. Her cümlem bu kadar ayrıntılı rapora geçtiğine göre beni hangi sonun beklediğini iyice anlamış oldum. Ne sordularsa anlattım. Beni asmak için başka bir şey aramalarına gerek kalmamıştı. Benim Meseret Oteli'nde yaptığım toplantı öncesi konuştuğum Sadrazam Said Halim Paşa, Dahiliye Nazırı Talat Bey, Müsteşar Mahmut Kamil Paşa tekli barış teşebbüsü arzusunda olduklarını soruşturmada ifade etmekten kaçınmışlardı. Doktor Nazım Bey Kara Kemal ve Memduh Şevket Esendal Bey ise tamamen aleyhime konuşmuşlardı. Doktor Bahettin Şakir Bey ise benden çok Sapancalı Hakkı'yı suçlamıştı. Dosyalarımız hazırlandı. Bana ve Nevzat Bey'e idam, diğerlerine kürek cezası verildi. İçlerinden Yakup Cemil ve Nevzat ve Murat ve İsmail Hakkı ve Ali Haydar Beylerle Yahya Kaptan ve adları bilinen öteki şahısların bu hareketleri yazıldığı gibi Meseret Oteli'ne toplanıp Baba Ali'yi basarak ve vekiller heyetini öldürmek ve dağıtmak suretiyle hükümeti devirmeye kalkışmaktan ibaret ve buna münhasır ve bu itibarla suçları ceza muhakemeleri usulü kanununun 58. maddesiyle iş bu maddenin ikinci ekine uygun olarak ağır cezayı gerektiren işlerde bulunmuş olduğundan bunlardan Yakup Cemil ve Nevzat Beylerin bu madde ve bu ekin birinci fıkrasına ve Murat ve İsmail Hakkı ve Ali Haydar Beylerle Yahya Kaptan ve adları bilinen kimselerin iş bu madde ve ekin son fıkrasına göre ceza muhakemeleri usulü kanununun 128. maddesi gereğince yargılanmaları, İstanbul Sükunet'in mahkemesinde yapılmak üzere cinayet suçuyla yargılanmaları gerektiğine. Harp Divanı Savcılığı hazırlanan soruşturma raporunu 3 gün inceledi ve sonunda iddianamesini hazırladı ve yargılama süreci başladı. Saat öğlen bir sıralarında süngülü nöbetçiler hücreme geldiler. Çıktım, baktım diğer arkadaşlar da aynı şekilde hücrelerinden çıkarılıyor. Hep beraber kalabalık bir grup halinde yargılanacağımız mahkemeye doğru yürümeye başladık. Yargıçlar heyeti karşısına çıktık. At nalı gibi yan yana dizildik. Önce teker teker kimliklerimizi tespit ettiler. Mahkeme heyeti Sadbet Lütfi Bey'in beraatini, diğer hepimizin cezalandırılmasını istiyordu. Bana sorgulama sırasındaki aynı soruları tekrar sordular. Ben de yeniden anlattım. Hakkımda uygulanmak istenen madde ölüm cezası olmasına rağmen çekinmeden Baba Ali'yi nasıl basacağımızı, vekilleri korkutacağımı, Enver Paşa'yla vuruşacağımı, itilaf devletleriyle anlaşacağımı ifade ettim. Sonra Harp Divanı Başkanı Nafiz Bey'e dönerek, "Sen akıllı bir arkadaşsın Nafiz Bey. Memleketi kurtarmak için başka çare var mı söyle. Sen de bu fikirdesin ya, elinden bir şey gelmiyor. Mamafi buradan çıkınca gene yapacağım budur," dedim. Kendisini kurtaracağım kabinede adliye nazırı olarak göstermiştim. O da ben böyle konuşunca sinirlendi ve masaya hafif ve sinirli bir halde eliyle darbeler vurmaya başladı. Duruşma sırasında konuşmalar öyle asabımı bozdu ki bir ara "Allah aşkına sakın bir satan değildir," dedim. İttihat ve Terakki'nin bu çirkin halini görmesin diye bağırdım. Cemiyetin ileri gelenleri benim idamımı isterken ben yine İttihat ve Terakki'yi düşünüyordum. İttihat ve Terakki cemiyetine girerken yemin etmiştik. İhanetin sonucu ölümdü. Kuruluşundan bugüne kadar hiç kimse ihanette bulunmamıştı. Aramıza bir casus bile sızamamıştı. Dipnot. İttihat ve Terakki'nin önde gelen fedailerinden biri de Silahçı Tahsin'dir. Asıl adı Mehmet Tahsin'di. O da ele avuca sığmaz bir kişiydi. Adı bazı faili meşhur cinayetlere karıştı. İttihat ve Terakki'nin kendisinden bıkmıştı. Verilen gizli bir vazifeyi açıkladığı iddiasıyla ölüme mahkum edildiği iddia edildi. Ölüsü bulunamadı. Ve ben mahkemede hala bir yabancının yanında cemiyet işlerini konuşmak istemiyordum. Sadbet Lütfi arkadaşım ama bizden değildi. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın önemli isimlerindendi. Bizim cemiyete muhalif Prens Sabahattin'in dostuydu ve bir dönem özel katipliğini yapmıştı. Zaten davaya onu da katmalarının nedeni bu ilişkisiydi. Dipnot. Sadbet Lütfi Tozan, Prens Sabahattin ve Ali Rıza Beylerle birlikte 2. Meşrutiyet'ten 3 yıl önce Cemiyet-i İnkilabiye örgütünü kurmuştu. Amaçları 2. Abdülhamid'i tahttan indirip yerine Şehzade Burhanettin Efendi'yi geçirmekti. Ademi merkeziyetçi bu örgütün destekçileri arasında Namık Zeki Aral da vardı. Yani Rahşan Ecevit'in babası. Sadbet Lütfi'nin daha sonraki yıllarda İngiliz istihbaratıyla çalıştığı belgelenecekti. Yargılama 24 saatte sonuçlandı. Sapancalı Hakkı, Hüsrev Sami ve Nail Kastamonu'ya sürgüne gönderildi. Dipnot. Daha sonra bu ekibi dağıttılar. Hüsrev Sami Yozgat'a, Nail Eskişehir'e gönderildi. Sapancalı Hakkı sürgüne gittiği Kastamonu'dan 19 Aralık 1916 tarihinde jandarma kıyafeti giyerek kaçtı, Ankara'ya sığındı. Yaver Murad'ın ademi mesuliyetine, Yüzbaşı Nevzat'ın kıtasının değiştirilmesine, Yahya Kaptan ve diğerlerinin beraatine karar verildi. Bana gelince, bazı üyeler ile Nafiz Bey idamımı istiyorlardı. Başkan Vekili Salih Muammer Bey ile bazı üyeler ise idamıma karşı çıkıyorlardı. Ve heyet hakkında çoğunlukla karar aldı. Soruşturma heyeti bakanları öldürmek ve hükümeti devirmeye cesaret etmek suçu iddiasında bulunmuşken, Harp Divanı Savaş Hıyaneti Kanunu'nun 14. maddesinin 6. fıkrasına uyarak idamıma hükmetmişti. Öyle veya böyle, ne önemi vardı? Sonuçta idama mahkum edilmiştim. 11 Eylül 1916, günlerden pazartesi. Hücremde oradan oraya yürüyorum. Benim içeri atılıp yargılanmam İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde tartışmalara, endişelere neden olmuştu. 1889 yılında İttihat ve Terakki'yi kuran 4 kişiden biri olan Ankara valisi Doktor Reşit, Talat Bey'e telgraf çekmişti. Demişti ki, Biz hala inkılap devrindeyiz. İnkılaplardan ve hususiyle Fransız inkılabı kebirinden efal ve harekatımız için bir dersi ibret almalı ve inkılap ricalinin avakıbını unutmamalıyız. Jacobenlerin ihtilaf ve iftirakı inkılabın en necip evlatlarını yutmuş ve Napolyon hakimiyet ve istibdadını doğurmuştur. Danton'un düşen başı Fransa'nın meşrutiyet ve hürriyetini yarım asır müddet için alıp götürmüştür. İhvan arasında bir anlaşmazlık olmuşsa bir aile erkan ve efradı gibi birleşelim. Harici düşmanlarımızı sevindirmemek ve bu ecnebi düşmanlara fırsat vermemek için ani, makul ve müessir bir tedbir ve hareket lazımdır. Dipnot: Doktor Reşit Diyarbakır valiliği döneminde Ermeni tehcir olayının başlıca faillerinden biri olarak itham edilip Bekir Ağa bölüğüne kondu. Ünlü Bekir Ağa bölüğünden ilk kaçan kişi o oldu. İtilaf devletleri İstanbul'u ayağa kaldırdı. Hükümet Doktor Reşit'i yakalamak için elinden geleni yaptı. 25 Ocak 1919 tarihinde Beşiktaş'ta çevresi polis tarafından sarıldı. Doktor Reşit ağzına tabanca sıkarak intihar etti. Terat Bey'in verdiği cevabı tahmin edersiniz herhalde. İstanbul'da ikilik yoktur. Efradı cemiyetten Yakup Cemil'in fırka kumandanı olmamaktan mütevellit infialinden istifade ile münferit bir sulh akdi cereyanı tevrit edilmek istenilmiş ve Yakup Cemil'in bir aralık bu fikri benimseyerek icrasına teşebbüs ettiği ve mahiyetinde bulundurduğu çete efradından bazılarını bu maksatla teslih ettiği ahiren divanı harpçe tahakkuk ederek idama mahkum olmuştur. Dipnot: Yazışmanın ayrıntısı için bakınız Tarih ve Toplum Cilt 19 sayı 111 Mart 1993. Talat Bey'in beni idama mahkum ettirdiğini biliyordum. Ne yapalım, takdiri ilahi. Ancak kişi ümitlenmeden de yapamıyor. Sonucu bilmemenin verdiği sinirlilik çöktü üstüme. Hücremde dolanıp duruyorum. Tan yeni yeni ağrıyor. Süleymaniye Camii'nin heybetli kubbelerini seyrediyorum. Sabah ezanı henüz bitmişti ki hücremin kapısının hafifçe vurulduğunu duydum. Hapishane müdürü İsmail Hakkı Bey yumuşak bir sesle yukarıdan beklediklerini söyledi. İdam edileceğim artık kesindi. İsmail Hakkı'ya sağ elimle kendi boğazımı sıkar gibi yaparak, ''Hakkıcığım böyle mi? Silahın tetiğine dokunur gibi şehadet parmağımı oynatarak yoksa böyle mi?'' diye sordum. İsmail Hakkı mütevazi bir ifadeyle hiçbir malumatı olmadığını söyledi. Sadece yukarıdan istenildiğimi tekrarladı. Artık son dakikalarımı yaşadığımı anladım. İsmail Hakkı'dan abdest almak için müsaade istedim. Koridordaki musluğa gidip kollarımı sıvadım. Ellerimi, kollarımı, ağzımı yıkadım, abdest aldım. Son dualarımı yaptım. Temiz iç çamaşırlarımı giydim ve hücreden çıktım. Ellerime kelepçe takmadılar. Tökezlemeden başım yukarıda dimdik yürüyorum. Her yer nöbetçilerle dolu, kasvetli, sessiz bir hava bölüğün üzerine çökmüş. Kimse yüzüme bakamıyor. Yüzlerce nöbetçinin dolaştığını görünce dayanamadım. Silahsız bir adam için bu kadar kalabalığa ne lüzum gördünüz? Cevap veren olmadı. Sessizlik insanın içini ürpertiyor. Dış kapıya yaklaştığımızda arabanın hazır olduğunu gördüm. İtfaiye bölüğü kasa turalarını silaha takmış, süvari kıtası da kılıçlarını kınından çıkarmıştı. Kılıçların ışıltıları altında arabanın kapısını kendim açtım ve hızla içeri girdim. Bu tören bir an önce bitsin istiyorum. Herkesin işi vardır, meşgul etmeyeyim. Savcı yardımcısı Reşit ve hapishane müdürü İsmail Hakkı Beyler bir başka arabaya bindiler. Benim arabamın yanında at üstünde soruşturma üyelerinden Veli, İnzibat Bölük Komutanı İhsan Beyler geliyorlardı. Arabayı bir süvari bölüğü önden, bir diğer süvari bölüğü de arkadan koruyordu. Haliç kıyısını izleyerek Eyüp'e doğru ilerliyoruz. Deniz kızıl kızıl tüm güzelliğiyle parlıyordu. Eyüp'e geldiğimizde yol üzerinde bir karpuz sergisi gördüm. Karpuz alınmasını İhsan Bey'den rica ettim. Beni kırmadı. Son lokmamı arabanın içinde iştahla yuttum. Enver Paşa cezanın infazı için Talat Bey'e kendisinin beklenmesini sıkı sıkı tembih etmişti. Talat Bey'i yakından tanıdığı için bir oldu bittiyle karşılaşmak istemiyordu anlaşılan. Tabii Talat Bey beni şaşırtmamıştı. Enver Paşa'yı beklemeden mazbatanın hazırlanmasını emretmişti. Gelen evrakı da vakit kaybetmeden merkez komutanlığı aracılığıyla Harbiye Nezaretine göndermişti. Enver Paşa yurt dışında olduğu için Harbiye Nezaretine de Dahiliye Nazırı olarak kendisi vekaleten bakıyordu. Kararı hemen onaylamıştı. Gereğinin yapılması için evrakı hemen merkez komutanlığına da göndermişti. Merkez komutanı Cevat Bey cezamın kürek cezasına çevrilmiş şekliyle onaylanacağını beklerken, aynen onaylandığını görünce yanlışlık olduğunu düşünüp Harbiye Nezaretine istirhamname yazarak bu durumun düzeltilmesini istiyor. Söylediklerine göre merkez komutanı Cevat Bey diyor ki, Yakup Cemil Bey'in meşrutiyetin ilanı günlerinde fedakarca hizmetleri görülmüş ve meşrutiyetten sonra ortaya çıkıp meşrutiyeti yok etme amacı güden hareketleri etkisiz kılmakta da büyük yararlılığı görülmüş olmasından dolayı bu cihet kendisi hakkında takdiri hafifletme sebebi teşkil ettiği gibi Bu zatla birlikte aynı suçtan dolayı sanık olan öteki kimselerin kısmen beraat etmesi, kısmen de cezadan affedilmiş olması suretiyle ceza dışı kalmalarından anlaşıldığına göre, adı geçen Yakup Cemil Bey'in sözü edilen eylemlerinin tek başına yapılması da ayrıca kanuni hafifletici sebeplerden bulunduğundan, yüksek nezaret makamları uygun gördükleri takdirde, idam cezasının ömür boyu küreye çevrilmesi suretiyle, hükümlünün affa mazhar kılınmasına atıfet buyurulması arz olunur. Dipnot: İlgili yazı Dersaadet İstanbul Merkez Komutanlığı İdari Örfiye Kalemi, numara 2616, tarih 28.6.1332, kaynak Mustafa Ragıp Esatlı, İttihat ve Terakki Hürriyet Yayınları, Mayıs 1975. Zabit çocuklar söylemiyordu ama ben anlıyordum. Talat Bey yazıyı görünce hiddetlenmiştir. İdamımın aceleyle yapılmasını emretmiştir. Güneş yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. Haliç kıyılarını seyretmek hep hoşuma gitmiştir. Silahdar Ağa Köprüsü'nü geçip Kağıthane Köprüsü'nün gerisinde bir sırtın önünde durduk. O güne kadar ağzıma sigara koymamıştım ama arabada bizim zabitlerden bir tane istedim. Onca kez ölümle burun buruna yaşamış, silah, kan hayatımdan eksik olmamıştı. Ama hiçbir zaman tütüne ihtiyaç duymamıştım. Şimdi ise bayağı iyi gelmişti. Araba durdu. Ağzımda sigara olmasına rağmen ellerim cebimde indim arabadan. Bir sigara daha isteyip yaktım. Bir manga silah çatmış asker gördüm. Demek beni bekliyorlardı. Karşılarında bir kazık var, bir de kenarda bir piyade bölüğü. Şimdiye kadar görmediğim tedbir alınmıştı benim için. Ne gereği varsa. Bir sigara daha istedim. Dipnot: Cemal Süreyya, Yakup Cemil'in yaşamında ilk kez sigara içmesini Sevda Sözleri adlı kitabında şiirselleştirmiştir. Yakup Cemil'in kurşuna dizilmeden hemen önce üst üste içtiği ömründeki ilk üç sigara.